Ayrım 35.
Sayfa 359. Halil Bey masanın üzerinde açık duran bir kitabın üstüne eğilmiş, okuyup not alıyordu. Sessizce yanaştı Rana, elini omzuna dayadı. Aile hukukunu mu gözden geçiriyorsun Begim? Evet tatlım diye gülümsedi Begi. Kuma getirme cüretini gösteren idamlık mı değil mi onu araştırıyorum. Ağam araştıra dursun, ona bir hediyem var. Bayram değil, Seyran değil. Nereden icap etmişti? Paketi görmek ister gibi yazısını bitirmeye çalışan adam boş eliyle hanımının elini yokladı. Orada değil Begim, burada diye karnını işaret etti Rana. Apışıp kalma sırası Begin'e gelmişti. Rana, evet Begim, ne burada, içimde. Kocasının kollarında buluverdi kendini. Rana'm benim, emin misin? Ebe Hanım söyledi. Müstakbel baba kalemi kağıdı unuttuğu, çini soba gürül gürül yanmasına rağmen hırkasını çıkarıp hanımının sırtına koydu. Ebe Hanım'a bir oda ayırmak lazım diye söylendi. Evde hazır bulunsun. Minnet dolu bakışı hanımının yüzünde gezindi, her iki elini dudaklarına götürüp öptü. Ebe'nin dediği gibi insanlığın en yüksek payesine mi varmıştır Rana? Ebe'nin dediği gibi herhalde kutsaldı analık. Kutsallık iyi hoş da bulantı, ağrı, sancı, oruç ayı boyunca giderek arttı dertler. Geyirti, öğürtü, istifra etmeye başladı resmen. Et yemeklerinden tiksinir oldu. Tavan arasında asılı duran bulamaçtan yapılmış cevizli sucuklara dadandı. Anne, ayıp oluyor ama ye, afiyet olsun, aş erisen evladım. Seyla Hanım elindeki paketi Hatun Ana'ya verdi, Kürtçe bir şey söyledi. Rana'nın anlamak ister gibi baktığını görünce de Türkçe'ye çevirdi. Gelini haççe, gönlü pestil çekermiş. O da mı hamile? He ya, o da hamile kızım. Bayramı fırsat bilen muhtar konaktan çıkmaz oldu. Görüşülmesi gereken önemli bir meseleyi temcit pilavı gibi ağzında geveleyip durdu. Valiliğin emriyle sokaklara isim, kapılara numara koymak gerekmiş. Kanun çıkmışmış meclisten. Ne koyalım bu sokağın adını diye sordu cemaatin içinde baş köşeye kurulan muhtar. Dizdariye değil mi bu semtin adı? Sokağın adı da öyle olsa olmaz mı? Ertesi gün, kapılara numara nasıl koyulacak peki? Yol boyunca sağlı sollu tekli çiftli. Tesbihini bileğine doladı muhtar. Sordum, soruşturdum. 13 numarayı kapısında görmek istemiyor kimse. Ne yapsak, atlasak mı? Vilayete bir yazıyla soralım. Aman aman diye sesini iyice kıstı muhtar. Malumunuz mu bilmem, 2 sene uzatıldı takriri sükun kanunu. Harem tarafında hep bir ağızdan konuşan hanımlardan yükselen uğultu Rana'ya ninni gibi gelmiş, sırtını duvara yaslayıp uykuya dalmıştı. Küçük görümcesinin yenge diye hafifçe dürtmesiyle gözleri aralandı, kaş altından etrafını gözleyip ayıp oldu diye mırıldandı. Genç kızın kulağına eğildi, sen şuradan usulcacık çıkıver, sonra gel beni çağır, ha? Olur mu mamezim? Elinde değildi, durduğu yerde uyuyup kalıyordu Rana. Geçen gün sofrada neredeyse tabağının içine düşecekti başı. Bir şey de yese bari. Peynir, zeytin, ekmek yerine fodla, tatlı niyetine 2 kaşık lohuk atıp kalkıyordu sofradan. Göz kapaklarını açıp tutabildiği zaman aynanın karşısında sağa sola dönüyor, iştahsız olmasına rağmen neden şişmanladığını anlayamıyordu bir türlü. Hıdrellez'den itibaren işler değişmeye başladı. Ayna, karın hizasındaki kabartıyı yansıttı. Gün geçtikçe kabartı büyümeye başladı, yürümek şart diyordu Ebe Hanım. Her gün evden birisinin eşliğinde Sultanahmet Meydanı'nı gücü yettiği kadar turlamaya koyuldu. Haber Sultantepe'ye varınca Hızır gibi yetişti Baki. Haftada 2-3, mülkiyeden çıkar çıkmaz ablasının yanına koşuyor, birlikte yürüyüş yaparken baba ocağında olup bitenlerden haber de getiriyordu. Beybaasından bir telgraf almıştı Rana. Devlet Demir Yolları ve Limanları İdaresi'nin kurulmasına dair hazırlıklar, döşenmesi tamamlanan hatların açılışı münasebetiyle son bir aydır devamlı Ankara'da, Kayseri'de, Yerköy'de bulunan Beybaası evinde oturamaz olmuştu. Şişli'deki evi ne yaptılar Kiki? Ha tabii, söylemeyi unuttum. Satın alındı abla. Satarım satmam diye bir sene oyaladı adam. Ahali mübadelesini duyunca satmaya karar verdi. 3-5 ay önce Atina'da imzalanmış bu mübadele işi. Konuşa konuşa Sultanahmet Çeşmesi'nin önüne varmışlardı. Biliyor musun abla, biz de bir imparatorluk kurduk diye çenesiyle Topkapı Sarayı'nın kapısını gösterdi Baki. Ya, Haşimoğulları mı dedin? Şaka bir tarafa, Erenköy'de de bir evimiz var şimdi. Nuriye teyze vefat etti, ev anneme kaldı. Ne yapacaklar bu kadar evi? Bilmem diye omuzlarını silkti Baki. Begin'in eşliğinde turlamaya çıktığı gün Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi'nin etrafı sırtları boyalı, irili ufaklı kurbanlık koçlarla kaplıydı. Süvereke girişinde boğazlanan hayvanlar canlandı gözünde, başı döndü, midesi bulandı. El alemin içinde erkeğe yaslanmak olmaz, kestane ağaçlarından birine dayandı. 3-5 kez derin nefes alıp kendine geldiğinde Begin'in karnına dokunduğunu sandı. İstifra mı etmişti farkına varmadan? Üstü mü kirlenmişti? Kontrol etmek için başını eğdiği sıra biri daha itekledi, içeriden. Begim! Gözleri fal taşı gibi açık Begin'e baka kaldı. Ne var? Ne oldu Rana'm? Neyin var? İçimde, kıpırdıyor. Bebek hemen böyle anide mi dünyaya gelirdi? Telaşlandı Halil Bey. Beygir'in boynuna yem torbasını geçirmeye hazırlanan paytoncuya seslendi. Bırak sen onu, beri gel. Peki beyim, ne tarafa? Dizdariye. Dizdariye mi dedim beyim? Dizdariye şurası. Neyine lazım be adam? Beyaz ite çıktın farz et, parasıyla değil mi? Bir şeyim yok, ayağımla giderim diye direnen hanımını arabaya oturttu Halil Bey. Kurban Bayramı'ndan sonra dış aleme karşı yabancılaşmaya başladı Rana. Bugüne kadar nefesini ayarlama ihtiyacı duymamış, nabzını yoklamamış, sindirim sisteminin nasıl çalıştığını sormamıştı kendine. Canının içinde başka bir canın mevcudiyetini bildiğinden beri kalbini dinliyor, nefesini yokluyor, dikkati, duyguları karnında odaklanıyor, gün geçtikçe bencilliğinin farkında olmasına rağmen kimseye açılamıyordu bir türlü. Canı ikiye mi bölünmüş, ikiyle mi çarpılmış? Eziyeti sineye çekiyor, kızamıyordu kanıyla beslenen bu ikinci canlıya. Tam tersine aynaya baktığında çirkinleşen görüntüsüne rağmen karnında kıpırdayan yaratığa gittikçe bağlanmış, içerideki sabırsız tekme atmadığı zaman kaygılanır olmuştu. Yaz ortasında iyice ağırlaştı. Sıcaklar, bel ağrısı. Uzun süre ayakta duramıyor, otursa olmuyor, uzansa davul gibi şiş karnını bir taraftan öbürüne döndürmekte çok zorluk çekiyordu. Vücut ölçüsü değişmiş, dengesi bozulmuştu. Kırılacak eşya gibi hissediyordu kendini. Sağa sola çarpma korkusunda el yordamıyla yürüyordu bir odadan öbürüne geçerken. Annelik kutsalmış. Kutsallık iyi hoştu da bir an evvel çıkarmak istiyordu karnındaki bebeği. Ne çıkacak onu da bilmiyordu. İn miydi, cin miydi, kız mıydı, oğlan mıydı? Gönlü kızdan yana olsa da aşiret reisine bir oğlan gerekti. Bir kız için hayat denen de neydi zaten? Sevgi değil miydi özü? Begin'i, beybağısını, Baki'yi düşündü. Nana deyip koşup gelen Emine'nin sesi kulağında çınladı. Neden onu bu dünyaya getiren anasında bulmamıştı sevgiyi? Gebeyken çektiği azabı kızından mı bilmişti? Kendi de kıvranıp durmuyor muydu şimdi? Suçlamak şöyle dursun, içinde tepinen yavrucağı daha henüz doğurmadan sevmeye başlamıştı. Sevgi deyince içine bir korku düştü, sevip de kaybettikleri. Şu devranı döndüren kim ise ondan gizlemeliydi ömre bedel sevgiyi. Yenge, Ebe Hanım sizi bekler diye koştu geldi Muazzez. Kafasındaki düşünceleri geveleye geveleye, trabzana tutuna tutuna merdivenden inip salona vardığında oturacak yerlerin işgal edilmiş olduğunu gördü. Ebe anneyi işsiz bırakır mıyım hiç diye takılarak Nakiye Hanım'ın elini öpüp boş bırakılmış kanepenin bir köşesine çökmesiyle ''Oğlan, yenge oğlan olacak'' diye havaya fırlayan görümcelerin sevinci görülecek bir şeydi. Öyle ya, ağabeylerinden başka erkek yoktu ailede. Oturduğu yerin yanındaki yastığı kaldırınca makası gördü Rana. Aklı seneler evveline gitti. Makasın üzerine oturmuş, kız anası olmuştu Latife ablası. Geçmişi hatırlayıp görümcelerle birlikte güldü, oturduğu yastığın altındaki bıçağı çıkarmak isterken ters bir hareket yaptı, sancıdı beli, eli göbeğinde. Ebe anne, kaç gün daha çekeceğim bu derdi diye yakındı. Bir ayı bulur bulmaz evladım. Günleri saymaya başladı Rana. Karnındaki şişlik yukarı doğru bastırdıkça nefesi daralıyor, içinde hapis kalmış bebecik boğulacak diye korkuyor, herkesin mesut olacağı günü iple çekiyordu. Gecesi gündüzü, uykusu, içerideki sabırsızın keyfine bağlıydı. Gündüz sızıp kalıyor, gece ortası bir tepik, bir tepik daha, sabaha kadar yatağında kıvranıp duruyordu. Gene böyle uykusundan sıçradığı bir gece Begin'i açık pencerenin pervazına dayanmış mehtabı seyreder gördü. Onun da uykusu kaçmıştı belli. Sebebi vardı elbet. Begim, tatlım benim. Neyi var Begim'in? Enişteden telgraf aldım dün akşam. Ankara'dan. Evet. Emine görümcenin başına bir iş mi gelmiş? Emine'nin değil, benim başıma bir iş gelmiş güzelim. Ankara'da ne var ki? Yatağın başucundaki lambanın düğmesine bastı, sabahlığının cebinden katlanmış bir kağıt çıkardı Halil Bey. Bak ne diyor telgraf. Siverek mebusluğuna namzet gösterildiniz. İmza için acilen teşrifiniz beklenir, tebrikler. Hürmetlerimin kabulünü istirham ederim, Cemal. Bu kötü bir şey mi Begim? Abenim tatlı yârim, seni bu halde nasıl bırakır giderim? Telgrafı katlayıp cebine koydu, sıkıntısı halinden belliydi. Ha farz et, gittim geldim, bitmedi ki, sonrası var. Gidip Ankara'da oturmak şart. Ayak basmadığım bir yer, kimseyi tanımam. Sen lohusa, bebek kucağında. Lahevle der gibi başını salladı. Analar, bacılar, bunca kadını kızı kime teslim ederim? Gitmesen olmaz mı Begim? Gitmemek imzadan kaçmak demek. Yani mebusluğu al başına çal demek. Gözü mecliste olan kim bilir ne yumurtlar paşaya. Heyheyleri üstünde paşa korkarım alınır. Kim bilir hangi cehenneme sürgün gönderir bizi. Elini Begin'in dizine koydu Rana. Bana her zaman kendini yeme diyen biri var yanımda. Nasihat veren için geçerli değil mi bu söz? Ne olup bittiğini yerinde anlamak lazım. Gidiş dönüş iki gün. Doğuma daha vakit var Begim. Hanımının saçlarını okşadı, alnından öptü, ayaklandı, bir tur attı odada. Sabah ola, hayrola, enişteye bir telgraf çekeyim diye mırıldandı Halil Bey. Çektiği telgrafa gelen cevabı telgraf ilkinden de kısaydı. Acilen burada olmanız lazım, hürmetler Cemal. Cemal enişte dili sıkı bir adam değildi. 3-5 sözcük ilave etmediğine göre ulu orta açıklanmayacak bir hal vardı. Gitmek vacip oldu galiba. Öyle mi görünüyor Begim? Rana elini göbeğine dayadı. Tabirde yanlışlık olmasa gerek. Dönüşte dört gözle bekleyeceğiz artık. İçeriden bir tekme yedi. Yüzü buruştu. Karnını ovuşturdu. Libabe hastaymış diye ekledi. Beybağım da Ankara'da rahatsızlanmış eve dönmüş. Geçmiş olsun, nereden haber? Baki dün ayaküstü uğradı. Sustu, bir şey söyleyecek oldu, vazgeçti. Ne diyecektin sultanım? Karnım böyle olduğundan beri haksız davranmışım diye düşünüyorum Begim. Görmüş geçirmiş nine. Bursa'nın şifalı sularıyla ün salmış çekirgesi. Kaplıcanın sıcak suyunda gevşeyen Rana, ilk iki gün marazlı insanlara bakıp haline şükreder olduysa da, romatizma, diyabet, bel ağrısı, sancı, sızı, gece gündüz hastalık dinlemekten sıkıldı. Hastaymış diye ekledi. Beybağım da Ankara'da rahatsızlanmış eve dönmüş. Geçmiş olsun, nereden haber? Baki dün ayaküstü uğradı. Sustu, bir şey söyleyecek oldu, vazgeçti. Ne diyecektin sultanım? Karnım böyle olduğundan beri haksız davranmışım diye düşünüyorum Begim. Libabe de o zaman genç anne. Karnında ben varım. Çektiği eziyeti ancak şimdi anladım. Çocukluğumda, gençliğimde amirane edasını kaldıramaz olmuştum. Benden sonra üç çocuk daha yaptı, kocadı. Evden çıktım, itişip kakışacak bir yanımız kalmadı. Beni bir dünyaya getiren insana hürmeten gidip elini öpsem mi begim? Gönlün nasıl isterse. Bebağımı da özledim. Yorgunluktan sinirleri gevşemişti Rana'nın. Gözyaşını tutmak için başını tavana doğru kaldırdı. Bu dertli doğmuş hanımını giderken Sultantepe'yi bırakmayı, dönüşte de oradan almayı münasip bulur mu begim? Endişeli kocasının yüzüne rica eder gibi baktı. Ebe hanım doğuma daha bir ay var dedi. Cumhuriyet devrinin 3. meclisi açılacaktı yakında. Seçim öncesi Ankara'daki gergin havayı kayınpederinden dinledi Halil Bey. İstanbul'dan, Hakkari'den, nereden olursa olsun halk fırkasından namzet gösterilmek için birbiriyle dolaşıyormuş millet. Başka da siyasi parti yoktu zaten. Gazi'nin iyi kötü güvendiği adamlar tarafından eş, dost, tanıdık, duyduk her vilayet eşrafından bir namzet teklifi, gerisi reisi cumhurun imzasına kalmışmış. Bazı isimlerin dışında listeyle uğraşacak vakti yok paşanın diye anlatıyordu Haşim Bey. Allah yardımcısı olsun. İç siyaset, dış siyaset, fabrikalar, devlet demiryolları, yatıp kalkıp bu züğürt memleketi nasıl ıslah ederim diye düşünüyor. Aklına bir şey yatınca da bir aylık işi bir günde istiyor. Maalesef der gibi başını salladı. Sofrasında bulunmadım çoktandır. Son zamanlarda rakıya vermiş kendini. İkazı anlamıştı Halil Bey. Kayınpeder telefonla damadına yataklıda yer ayırttı. Hacı Ağa paytonu hazırladı. Rana bahçe kapısına kadar yolculadı begini. Bu kapıdan çıkıp da bir daha dönmeyen amcası geçti gözlerinin önünden. Giden vardı gene. İçi fena burkuldu. Sevdiği adamı götüren paytonun arkasından baka kaldı bir süre. Eski cıvıltılı günlerden eser kalmamış, yaşlanmıştı konak. Topallaya topallaya kapıdan çıkıp yokuşa vuran amcası, yukarıda toprak altında yatan nenesiyle ninesi, evlenip giden kızlar, Raşit Efendi'nin yırtık fesi, hep acı günlerin şahidiydi anılar. Annemler evde değil mi Kiki? Hayır abla, miras kalan ev kaçacak mı bilmem. Aksır tıksır işleri hale yola koymaya Erenköy'e gittiler. Yatıya orada mı kalacaklar? Yatak döşek her şeyi varmış orada. Bunca yıllık kırgınlıktan sonra anasının gönlünü almaya niyetlenmişti Rana. Kulun değil, kaderin emrindeydi insanlık. Dudağını kıvırdı. Her şeyin bir zamanı var, öyle değil mi Kiki? Neyin zamanı diye soracaktı Baki, vazgeçti. Abla, eniştem gitti. Anladığım kadarıyla sen burada kalacaksın bu gece. Belki yarın gece de bu halinle merdiven in çık olmaz. Ne düşünüyor sevgili biraderim? Çocukların odası boş. Bacı Afif'in odasına çıksın, sen de bacının odasına yerleş, topu topu iki gece, kıyamet kopmaz ya. Mutfağa doğru yol alırken, bu halinle yalnız da kalamazsın diye ekledi. Nazile ablanın gözünde tütüyorsun, etekleri uça uça gelir, kalır seninle. Bacı karnı burnunda Rana'yı sarılıp öpemedi. Abu küçük hanım, çifter çifter mi yapı koydun bu işi? Kulağını şiş göbeğe dayadı. Tepiyor mu? Tepiyor bacı. Küçük hanım ne diyeyim? Allah sana gönlüne göre hayırlı evlat versin. Kuzinenin üstünde tıkırdayan tencerenin kapağını açarken aklına bir şey geldi. Sen şimdi keşkek pilav yemezsin. Canın ne çekiyor? Lohuk. Gözlerini devire devire başını çevirdi bacı. Lohuk mu? Yapalım yapalım da iki gözüm hanımım, her zaman olmadık şey istersin. Koca göbekli kadına baka kaldı nefes nefese koşup gelen kurdeleli Emine. Nana, ama sen neden böyle yaptın? Benim tatlı meleğim, canlı bebek hazırlıyorum sana. Cimcimemin yanaklarından öptü, sevip okşadı Rana. Nazile Emine'yi babasına götürdü, döndü. Hasret giderdiler akşam ezanına kadar. Sofrada bebasıyla buluşmanın sevinci, giden yolcuda kalan aklı. Tren kaçta kalkıyor beyba? Ankara'ya sabah mı varır? Haydarpaşa'da kaçta olur dönüşte? Soruları gülümseyerek yanıtlayan Haşim Bey, kızının sararmaya başlayan yüzünü fark etti. Yavrum benim, yorgunsun. Merak edilecek bir şey yok. İş icabı ayda 3 kez yapıyorum bu yolu. Yok yere üzme böyle kendini. Bir gün, ne ki bir gün. Göz açıp kapanıncaya kadar kavuşursun beyine. Bacının yatağının yanına yere bir yatak daha serildi. Nazile ile hasbihal ede ede uykuya daldı Rana. Rüyasında Raşit Efendi'nin benzeri bir adamı denizde çırpınır görürken içeriden bir tekme yemesiyle uyandı. Rahat dur gibisinden karnını okşadı, sızdı. Beli ağrıdı az sonra, sağ yanına dönmeye çalışırken bir feryat. Yanıyoruz beyba, abla, ev tutuştu, yanıyoruz, çıkın, kaçın, durmayın. Ses Baki'nin sesiydi. Alev alev yanan bir tahta parçası pencereyi yalayıp düştü, duman kokusu yayıldı ortalığa. Nazile bir hamlede fırladı, el yordamıyla duvarda elektrik düğmesini buldu, çevirdi, bir daha çevirdi, nafile, elektrik kesilmişti. Rana, yatağında doğrulmaya çalışan Rana'yı kolundan yakaladı, kaybedecek vakit yoktu, yolu bulup evden çıkmak gerekti. Zifiri karanlıkta Nazile'nin peşinde çıplak ayaklarını süre süre ilerliyor, sağa sola toslayan dizlerinin çıplak parmaklarının acısını duymadan kollarıyla göbeğini korumaya çalışıyordu Rana. Merdivenden inen bir meşale duvarı aydınlattı. Baki, elinde tutuşmuş bir sopa, Kur'an-ı Kerim'i kucaklamış beybasının önünde, taşla ayak basar basmaz üst kattan yükselen bir çığlık, basamaklardan yuvarlana yuvarlana inen eteği tutuşmuş koca bir kara gülle. Kapı aralığında duran bir küp dolusu suyu korkudan beyazlamış bacının başından aşağı boca eden Baki bir şey aranır gibi etrafına bakındı. Dede, ara katın dört basamağını bir sıçrayışta aştı, kapıyı omuzladı, elini burnunun ucunda yelpaze gibi sallayan Nasır Bey geleni azarladı. Külan mı burası? Kanımı donmuş bunların? Bu kadar odun harcanır mı? Boş! Lafı yarıda kaldı, torununun sırtında kendini taşlıkta buldu dede. Bahçeye, bahçeden meydana kaçan felaket zedelerin etrafını bekçinin yangın var avezesiyle uyanan mahalle sakinleri sardı. Orta yerde dona kalmış çaresiz mahlukları kimi evine götürmek istiyor, kimi ağıt tutturuyor, konağın durup dururken kendi kendine alev almasına akıl erdiremiyordu millet. Allah Allah diye homurdanıyordu aksakallı bir komşu. Patlıcan işi değil bu. Kıvılcım mı sıçramış?